Ayrım 59.
Bir inanmışın iradesi nasıl mucizeler yaratıcısıdır? Onu biz en çok tozunda boğulduğumuz, çamuruna saplandığımız, kaldırımsız, ışıksız, yuvasız, bahçesiz, bomboş Ankara'nın o günlerinde ve gecelerinde görmüşüzdür. Meclisleri 1. İlk gençliğinden son günlerine kadar kendisini tanıyanların hepsi için Atatürk adı, sofra sohbetlerini hatıra getirir. Dostlarıyla akşamları sofra başında buluşmak ve geç vakitlere kadar konuşmak adetiydi. Pek azı zevk ve eğlence meclisi olmuştur. Bunlar da hani okullarda tatil saatleri vardır, öyle bir şeydi. Saatlerce pek ciddi şeyler okur yahut yazardık. Beyninin hiç yorulduğunu bilmiyorum. Hastalandığı yıllara kadar da şaşırtıcı bir hafızası vardı. Ordudayken askerlik meseleleri, sivildeyken devlet ve devrim meseleleri hepsi bazen sabahlara kadar sofrada görüşülmüştür. Söyler ve dinlerdi. Yalnız kendi düşündüklerini herkese anlatmak değil, herkesin düşündüğünü de kendi anlamak, türlü memleket seslerini duymak meraklısıydı. Sentezci bir dehası vardı. Birkaç saatlik dağınık ve sıçramalı sohbetlerden sonra derleme ve toparlama yapar, mantıklı, açık ve iyice çerçeveli bir tefekkür eseri verirdi. Bilmediklerini sofralarında bildiklerinden öğrenirdi. Davetlileri daima pek çeşitli olmuştur. Ateşli ve gururlu bir milliyetçilik, eğilip bükülmez bir irade ve kendine güven duygusu şahsiyetine hakimdi. Sevdiklerinin ve birlikte bir şeye inandıklarının tenkitlerine, itirazlarına, tartışmalarına inanılmaz bir katlanışı ve hoşgörülüğü vardı. Türk dili ve Türk tarihi meseleleri onun sofrasında tam bir fakültelik zaman tutmuş olduğunu tahmin ediyorum. Tebeşirli kara tahta karşısındaydı. Bakanlar, profesörler, milletvekilleri hep o tahtaya kalkmışızdır. Ondan başka hepimiz yorulur ve doğrusu biraz da usanırdık. Savaş ve devrim günlerinde meseleler konuşulduğu sırada hiç içmez veya pek az içerdi. Ne askerliğinde ne de sivil hayatında geç kalmak, hatta sabaha kadar kalmak onu vazifesinden alakoymamıştır. Kendisinde bir zaaf ve laubalilik sezilmesi ihtimaline karşı pek titizdi. Pek efendi bir ev sahibi ve eski Osmanlı deyimiyle pek de edepliydi. Rahmetli Reşit Galip'in çok defa yanlış yazılmış bir vakası vardır. Atatürk'ün bir yabancı lokantacıya vermiş olduğu bahşiş meselesini biraz içkili olduğu için mübalağa ile tartışıyordu. Atatürk, "Galiba rahatsızsınız, biraz dinlenseniz," dedi. "Burası milletin sofrasıdır. Ben milletin sofrasında oturuyorum," cevabını verdi. Atatürk hiç bozmayarak, "Beyefendinin hakkı var. O halde biz sofrayı terk edelim," dedi. Herkes ayağa kalkıp çekildiler. Birkaç gün sonraydı, Reşit Galip yine davetliler arasında bulunuyordu. Bir hayli zaman geçtikten sonra Atatürk, "Bana iki nefer çağırınız," dedi. İki nöbetçi içeri girdi. Reşit Galip'i işaret ederek, "Beyefendiyi dışarıya götürünüz," dedi. Kucakladıkları gibi çıkardılar. Reşit Galip bilmeyerek yaptığı eski hatasından utanıyordu. Sıkılarak tekrar sofraya geldi. Atatürk'ün neyi anlatmak istediği belliydi. O saatten sonra Atatürk en çok yine onunla keyifli keyifli konuştuydu. 2. Atatürk gösterişçi, alayişçi ve zevahir düşkünü değildi. Arnavut kralı Zogo'yu Tirana'da bir Osmanlı generalinin konak bile denmeyecek evinde görmüştüm. Hava bir saray havasıydı. Atatürk İstanbul'a geldikçe Osmanlı padişahlarının sarayında kalmıştır. O oturduğu kadar Dolmabahçe Sarayı'nın havası bir ev havasıydı. Bir general olması gereken baş yaverlerini daima küçük rütbeli subaylar arasından seçmiştir. Atatürk görev başında hiçbir laubaliliğe yer vermeyecek kadar ciddi, hususi yaşayışında ise dostlarının her türlü nazını çekecek kadar samimiydi. Protokol boğazını sıkan dar ve katı bir yaka gibi kendisini her vakit rahatsız etmiştir ve onu hususi yaşayışı içine hiç sokmamıştır. Sofrasında kimsenin yeri belli değildi. Yalnız rahmetli Fevzi Çakmağ'a, İsmet İnönü'ye, ara sıra evine gelen ordu ve hükümet şahsiyetlerine yanında yer gösterirdi. Bununla beraber dış görünürün ve dekorun içtimai münasebetlerde büyük önemi olduğunu bilirdi. Onun için giyinişine ve ev içi düzenine pek meraklıydı. 15 yıl yanında bulundum, hususi odalarına girdim, günün çeşitli saatlerinde evine gittim. Kendisini bir defa bile tıraşsız, rahatsız olduğu vakit velev pijamalı da olsa üstüne başına titizce itinasız görmedim. İstanbul'daki evleri, Çankaya'daki evi ve son köşkü hep kendi hususi dikkati altındaydı. Hafife alınmak, aşağıda ve altta görünmek, kolayca tenkit edilecek kusurları ve eksikleri bulunmak, hele gülünç olmak pek korktuğu şeylerdendi. İş başından artan ömrü sofrada geçmiştir. Bu bir içki ve cümbüş sofrası değildi. Dostlarıyla hatta düşmanlarıyla sohbet ve tartışma meclisiydi. Atatürk hayallerini, tasarılarını, ıstıraplarını, hatıralarını ta genç subaylığından son zamanlarına kadar sofrasında anlatmıştır. Selanik'te askeri dehasını tanıtan tatbikat oyunlarına sofrasından kalkarak gittiği gibi her devrim gününün başlangıcı da bir sofra sabahıydı. Eğlence alemi aşıp taştığı yerde yine sofra meclisi olmuştur. Bu ne zaman bir zevk ve eğlence, ne zaman büyük taarruzu hazırlayan bir kumanda heyeti ve ne zaman en çetin devlet işlerini karara bağlamak topluluğuydu tahmin edemezdik. Fakat misafirlerinin çeşidine göre en çok hangisine hazırlanacağımızı bilirdik. Bazen bir meseleyi daha fazla deşmeye misafir çeşidi elverişli olmadığı zaman galiba yorulduk der, meclise son verir, vedalaşmak üzere elini sıkanlardan bir takımına teşekkür ederim, bir takımına usulca siz biraz daha kalınız derdi. Nice sırlarını yıllarca vicdanı içinde tutan Atatürk'ün ağzından kaçırmışa benzeyen gevezeliklerin %90'ı hesaplı ve tertipliydi. Sırlarını ağızdan kaçıran Atatürk, bazı olayları hiçbir zaman anlatmamıştır. Yahut pek mahremlerine söylemiştir de ben bilmiyorum. 15 yıl hususi meclislerinde bulunan benim duymayışım dahi, vaktiyle hatıralarını bana anlatmış olduğu düşünülecek olursa, dikkatte tutulmaya değer. 3. Atatürk cömert değildi. Elinin dar olduğu bile söylenebilir. Kendisine gelen hediye kravatlardan birer tanesini alabilmek için neler çektiğimizi hatırlıyorum. Buna rağmen pek misafirperver ve ikramcıydı. Hal bilirdi. Bir akşam sofrasına bir genç arkadaşla birlikte gitmiştik. Bu genç Atatürk'ü ilk defa dinliyordu. Coştu, içti ve hastalandı. Kalkamadı ve hastalığı kötü tesirini sofra başında gösterdi. Bu gencin gönlünde hiçbir utanç azabı kalmamak için Atatürk kendisini 2-3 gece daha arka arkaya sofrasına davet etmişti. Atatürk'ün devlet ve hükümet hizmetinde kullandıkları arasında güzeli çirkini, sevimlisi sevimsizi vardı. Fakat sohbet meclislerinde bulunabilmek için şu veya bu türlü bir sevimlilik şarttı. Karşımda çirkine tahammül edemiyorum derdi. Kendisiyle anlaştıklarına inandıkları için hastalığı yüzünden asabi muazenesinin bozulduğu son yıllara kadar pek müsamahalıydı. Meclisinde dilediklerinizi söylememek için pek hesaplı bir dal kavuk olmaktan başka hiçbir sebep yoktu. Onun için Atatürk'ün meclislerinde ileri geri konuşmaların bir cesaret misali olarak anılması gülünçtür. Ara sıra bu konuşmalar aykırılığa kadar gider, sabahleyin bir iç sıkıntısı ve bir şüphe duyulurdu. İlk fırsatta kusurlarını affettirmek isteyenlere, hafızası en kuvvetli melekesi olan Atatürk, "Bir şey mi oldu, ben hatırlamıyorum ki?" derdi. Sofra bir imtihan meclisiydi de. Hiç söylemeksizin, hissettirmeksizin, bir vazifede kullanacağı adamları, içki aleminin pek elverişli olduğu türlü yönlerden yoklardı. Hükmünü kolay verir, çok defa aldanmazdı. Omiros'un kahramanlarından biriydi. Bu tabiinin üstünde ve dışında bir mizaçtır. Normal münasebet ölçüleri içine hapsolamaz. Bu mizaç ancak aşırı şevk kaynayışları içinde hayatiyetini koruyabilir. Vatan kurtuluşu davasının başlangıcı Samsun iskelesinde tek başına Mustafa Kemal'dir. Ve gerçekten tek başınadır. Bu bir kahramanca hayat kaderidir. Kilometrelerce etrafını ışığa ve enerjiye boğan, coşkun çağlayanda durgun sudaki salkım söğüt aksine arayabilir miyiz? Amiyane olsa da eski yaveri Salih Bozok'un şu hikayesi Atatürk tenkitçilerine iyi bir cevap olabilir. Bir gün Salih Bozok'a bazı tanıdıkları, "Tarih sizi mesul edecek. Çünkü Atatürk'e içiriyorsunuz. Geceleri uykusuz geçiyor. Sefahat yaptırıyorsunuz ve ömrünü kısaltıyorsunuz," derler. Salih der ki, "Tarih ne diye bizi mesul tutacakmış? Madem ki istediğiniz gibidir, bizim heykellerimizi dikecek. Atatürk'ü biz idare ediyorsak, yalnız içirip sefahat ettirmiyoruz ya, İzmir'i de biz aldırıverdik," cevabını verir. Atatürk sofrasının yıllar süren şevki ve neşesi, Cumhuriyet'in 10. yıl dönümünden bir müddet sonra yavaş yavaş kaçtı. Hekimlerin üstüne kondurmadıkları yıkıcı illet, karaciğerini yiyor ve sinirlerini yıpratıyordu. Eşsiz hafızası sönüyor, sağduyusu kararıyordu. Atatürk'ün tahammülü ve müsamahası azalıyor, irade, zeka ve kudretinden şüphe edildiğini sanmak kompleksi, sık sık asabiyet nöbetlerine sebep oluyordu. Kurtuluşçu. Tanzimattan sonra iki çeşit adam yetişmiştir. Biri garp taklitçisi ve garp mahkumu. Tepeden tırnağa alafranga cilalı adam. Milletinden ve memleketinden de uzaklaşmıştır. Milletinden umutsuzdur ve memleketinin kendisini benimsemediğini de bilir. Frank doğmadığına pişmandır. Ancak düveli muazzama kontrolü altındaki bir Türkiye'de hayat hakkı olduğuna inanmıştır. Bu millet adam olmaz ona göre. Bu milletin ona borcu ya içeride rahat ve refah içinde yaşatmaktır ya elçilikler kadrosunda ona yer, konak ve araba ve altın vermektir. İkinci tip nasyonalisttir. Osmanlı nasyonalisti veya Türk nasyonalisti. O kurtuluşun garplılaşmakta, milletin ve memleketin garp toplulukları içine katılmasında ve medenileşmesinde olduğuna inanmıştır. Şerefçe, gururca ve zilletçe kendini milletinden ayırmaz. Memleketçe ve milletçe kurtulmak çaresi aramalıdır. Niçin bunu yapacak bir milli kahraman çıkmamalı? Ve niçin o kahraman kendisi olmamalı? Mustafa Kemal'in ilk benliğine kavuştuğundan beri şuur altını ve üstünü kıvrandıran mesele budur. Kendisi için ne arasa bulabilir. Sarayda rütbe bol, nişan bol, maaş ve atiye bol. O yalnız kendisi için arasa bulurdu. Onun yaşından biraz yukarı mareşallar rejimiydi. Sanatına ve askeri dehasına güveniyordu. Yalnız buna dayanıyordu. O bir kuru kabadayı değildi. İnsanın kendini boşuna harcamasından, topluluğun bir şey kazanmayacağını pek iyi anlayanlardandı. Topluluğu kendine doğru çekmenin, topluluğu kendine bağlamanın, bend etmenin fırsatını aramalı ve bulmalıydı. Bir defa bu olursa her şey olmuştur. Manevradan manevraya, bu askeri hareketten o askeri harekete, Trablus çöllerine, Çanakkale siperlerine, Doğu dağlıklarına koştu. Tanınmalı, aranmalı ve inanılmalıydı. Kim bilir benzerlerinden niceleri, nice binleri ve yüz binleri bu maceralardan birinde ölmüştür. Kim bilir kader milletleri kaç bin Mustafa Kemal'den mahrum bırakmıştır. Talihin ona yardımı, onu kendi saatine yetiştirmek oldu. Sonrası kolaydı, sonrası elindeydi, ne yapacağını biliyordu. Ne Trablus Harbi'ne ne Birinci Dünya Harbi'ne inanmamıştı. Yine kaybedecektik. Fakat o, bir milli kahraman olabilmek için son kazanç ümidini kendinde aratacak deha ve karakter hünerlerini göstermeliydi. Bozgundan ve her şey bittikten sonra Pera Palas salonu camlarının arkasında açık güzel başıyla Beyoğlu Caddesi'nden pek tutumlu tavrı ve temiz üniformasıyla göründüğü zaman işte o diyorlardı. O, Mustafa Kemal. Samsun'a ayak bastığını hapishanedeki eski siyasi hasımları duydukları zaman Mustafa Kemal Anadolu'ya gitti ha, o yapar diyorlardı. Gün olacaktı, kumandanlar ondan yüz çevireceklerdi. Gün olacaktı, bir vilayet, 10 vilayet, 20 vilayet ona karşı ayaklanacaktı. Fakat iş işten geçmişti. Büyük sanat ve karakter artık baştaydı. Güçlüklerin hepsi, ona yenilecek olanların, daha zayıfların, daha basiretsizlerin, daha sabırsızların marifetleriydi. Mustafa Kemal kimdir? Bir milletin uğrayabileceği en ağır buhranlar içinde, en vasıtasız bir milleti, en vasıtalı dünya devletleriyle dövüştüren ve kurtaran adam. Sonra kurtarış zaferi gibi eşsiz bir şanı ve şerefi, milletinin dostu sandığı gerçek düşmanına karşı hiçbir şeymiş gibi ortaya atan ve savaş silahı olarak kullanan, vicdan ve tefekkür hürriyeti uğruna göğsünü vatandaş kurşunlarına geren adam. Şüphesiz bütün şartlar bir araya toplanıp tartılınca asrının en büyük adamıydı. Para. Taşan, Kuvayi Milliye Ankara'sının oteli, şimdiki Sümer Bank'ın yerindeydi. Üstü han odaları ve altı ahır. Keçiören taraflarında oturan Maliye Bakanı Hasan Sakan'ın atı da bu ahıra bağlanırdı. Bütün hükümet şimdiki vilayet binasındaydı. Bugün saraylara sığmayan bakanlıklar o zaman 2-3 odayla yetiniyorlardı. Hasan Saka da işi bitince dairesinden çıkar, atını çözer, bir müddet iskemle safası ettikten sonra evine dönerdi. Osmanzade Hamdi'den duymuştum. Yunus Nadi'nin çıkardığı Yeni Gün gazetesinde rahmetli dostumuza arkadaşlık ediyordu. Ankara'da bir gazete nasıl çıkar, kaç tane satar, o masrafların altından nasıl kalkar, şimdi kolay kolay tahmin edilemez. Gazete bağımsız olmakla beraber hükümetin yardım etmesi lazımdı. Yardım edecek makam da Maliye Bakanlığı. Pek sıkışık bir günün akşamında Osmanzade Hasan Saka'yı atının dizgini elinde evine gitmek için kalkmak üzereyken bulur. Aman biraz para diye yanına sokulur. Hasan Saka hiç tınmadan, anahtarına da lüzum yok ki, kasayı açık bıraktım, git bak içinde ne bulursan al cevabını verir. Dünyada devlet değil, şöyle böyle ehemmiyetli hiçbir anonim şirket, Anadolu devleti kadar az sermaye ile kurulmamıştır. Çeteciler haracına son verilmekle beraber, halkın vergi takati tam bir tükeniş halindeydi. Asıl amansız zorluk büyük taarruzdan önce görülmüştür. Taarruz için ne lazımdı bilir misiniz? Bugün Ankara'da yaptırdığımız 1-2 apartmana döktüğümüz kadar para. Maliye Bakanı, benim bildiğim iktisat ve maliye ilminin gösterdiği yollara göre bir santim bulmamıza imkan kalmamıştır diyordu. Yeni zenginlerimizin bir gecede bakara masasına döktükleri kadar para için vatanı kurtarmaktan vazgeçmek. Tabii buna imkan yoktu. Sakarya'dan önce de duruma şu çare bulunmuştu. Kimin nesi var nesi yoksa %40'ı devletindir kararıyla yoktan varlık icat etmişlerdi. Yeni Türkiye'nin fazilet ve fedakarlık çağıydı. Zafer oldu da genişledik mi? Hayır. Aşar usulünün kötülüklerini ıslah edeceğimiz yerde bir demagojik hamleyle bütçenin bu en verimli kaynağını kuruttuk. 100 küsur milyonluk bir bütçeyle 4 harpten çıkan, yanmış, yıkılmış, dağılmış, üstelik 100 binlerce göçmen barındırmak zorundaki Türkiye'nin hemen hemen yoktan bir daha varoluş mesuliyetini yüklendik. Maaş azlığından subaylar durmadan istifa ediyorlardı. Durum o kadar tehlikeliydi ki bizzat Mustafa Kemal Paşa kapalı bir oturumda kürsüye çıkarak orduya hemen 1 milyon lira bulunmasını istemişti. Ama memurlar da aynı haldeydi. Meclis yalnız ordu için bir istisna yapmaya yanaşmıyor, o gün pek hatipliği tutan Mustafa Kemal'e karşı bir atlatma çaresi düşünüyordu. Nihayet bir teklif geldi. Efendim, bir defa bütçede buna imkan olup olmadığını anlamak için meseleyi yarına bırakalım. Maliye Bakanı yoktu. Daha dün yerine bir vekil seçilmişti. Bu vekil hiç tereddüt etmeden, imkanı vardır efendim demesin mi? Kimse ses çıkaramadı ama söven söveneydi. Bire dal kavuk, daha dün vekilin vekili seçildin, ne vakit bütçeyi okudun gibi sözler işitiliyordu. Kör lakaplı rahmetli Ferit'i meclis bahçesinde gördüm. Hakkında söylenenleri tekrarladım. Omuzlarını silkti. Daha bütçeyi elime alınca ne görsen beğenirsin. Kağıt parayı kıymetlendirmek için her yıl 1 milyon lira yakmayı düşünmüşler. Yakacak yerde zabitlere veririm dedi. Bir yasak. Dilaver pek sevimli bir Rumeli delikanlısıydı. Ankara'ya ilk gittiğimizde kendisini polis müdürü olarak bulmuştuk. Bir hikayesi vardır. Kuvayi Milliye devrinde şehirde bir kerpiç delik edinebilmek bile pek zor ele geçer nimetlerdendi. Polis müdürlüğünün tevkifhanesi de alt katta bir odadan ibaret. İçki yasak olduğu için kaçak, kaçak olduğu için de yarı zehir. Bir iki azılı sarhoş gelse dilaverin yeri var. Fakat daha fazlasını kendi odalarına alması lazım. Bir çare bulmuş. Bir gün yakalayıp getirdikleri bir deliği alt kattaki tek odaya koymuş. Deli sarhoştan yılar demişler ama doğru olmadığı orada meydana çıkmış. İlk tutulan sarhoş sırıta sırıta saldırma alameti gösteren delinin karşısında sinmiş ve bir köşeye büzülerek sabaha güç etmiş. Haber şehre yayılınca bu yaygaracı sarhoşluk vakalarından eser kalmamış. İçki yasağı kanunu bir fıkramda anlattığım gibi ilk meclisten bir sağlık değil bir şeriat kanunu olarak çıkmıştı. İçki yasağı yürüyor, içki de içiliyordu. Rakının bir adı dilaver suyuydu. Çünkü yobaz diktası olduğu için herkesi kızdıran bu yasak zamanlarında en iyi içkiyi polis müdürü çıkarıyordu.